Ayrım 19, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 213. Ok bir sipahinin miğferine çarpmış ve hemen ucundaki kağıt alınıp kapıcı Mustafa'ya götürülmüştü. İrene'nin acılı aşığı yüreğinin Cem Sultan elinde kaldığını öğrenince yanık bir ah çekti. Eşi elinden alınan bir kurt gücenikliğiyle gözlerini denize çevirdi. Ta ciğerinden gelen bir ateş içinde and içti. ''Bir gün elime fırsat geçerse mutlaka senden öcümü alacağım. Sen padişah oğlusun, ben uşağım ama seni ezeceğim.'' Bulundukları sahil hem uğursuz hem de tehlikeliydi. Cem'in Rodos donanmasına işaret vererek üzerlerine ateş açtırması ihtimali vardı. Mustafa bunu da düşünerek ve felaketine Cem'i daha fazla güldürmek istemeyerek arkadaşlarına emir verdi, gerilere çekildi. Şimdi görünmez bir köşeden Rodos donanması ile Cem'in gemisi arasında geçecek olayları gözlüyor, Sultan Bayezid'e okumak üzere zihninden notlar hazırlıyordu. Ancak bu seyir ve bu hazırlık yine heyecan içinde, ıstırap içinde yapılıyordu. İrene'nin yüzü, gül yüzü genç kapıcının gözünden, büyüyen hicran elemi de yüreğinden ayrılmıyordu. Cem de sipahilerin uzaklaşmasının ardından güvertedeki yerine süslü cesedine oturmuş, donanmadan gelen heyeti bekliyordu. Hükümdar tavrı alıp da taht cağızına oturmadan önce Doğan Bey'i yanına çağırmış, kulağına uzun bir emir fısıldamıştı. Biraz sonra Rodos filikası gemiye yanaştı. 4 kişilik bir heyet güverteye çıktı. Bunların her biri önemli bir dili temsil ediyordu. Dipnot, Şövalyeler Tarikatı milliyet üzerine şubelere ayrılmıştı. Her şubeye dil, langui denirlerdi. Dük Alvarzo de Zoriga namına Cem'i Rodos donanmasına davete ve Şövalyeler Reisi Dabusson'un da hürmetlerini selamlarını sunmaya memurdular. Şehzade süs içinde bulunan 4 şövalyeyi bir padişah vakarıyla kabul etti. Çevirmen aracılığıyla sözlerini dinledi, sonra şu cevabı verdi. ''Çok tehlikeli bir adım atıyorum. Yurdumu bırakıp size misafir geliyorum. Dindaşlarımın bedduası şimdiden kulaklarımda çınlıyor. Bana bu acıları ancak sizin nezaketiniz unutturacak. Umarım ki güler yüz ve tatlı dille mahzun gönlümü şad edersiniz. Ahdinizde vefa gösterip beni incitmezsiniz.'' Dipnot, Cem daha sonra gayet iyi Fransızca öğrenmişti. Bu dili ya da Latinceyi daha önceden bildiği de söylenir. Şövalyeler boyunlarında taşıdıkları altın haçları öptüler, şehzadenin pek aziz bir misafir olarak kendilerine şeref vereceğini ve dilediği zaman dilediği yere gitmekte serbest olduğunu söylediler. Bunun üzerine Cem önce ağırlıklarının ve adamlarının donanmaya taşınmasını istedi, ardından kendisinin geleceğini söyledi. Şövalyeler yerlere kadar eğilerek şehzadeyi selamladılar. Eşyayı ve adamları götürecek kayıkları göndermek, Cem'i de karşılamaya hazırlanmak üzere donanmaya döndüler. 1,5-2 saat sonra şehzadenin zaten pek küçülmüş olan hazinesi, kıyafetleri ve diğer eşyaları Rodos donanmasına taşınmış, adamlarından çoğu da götürülmüştü. Yanında Celal, Sinan, Süleyman ve Doğan beyler kalmıştı. Amiralin şahsına özel gayet güzel bir filika Cem'i almak üzere bekliyordu. Şehzade İrene'nin hapsedildiği küçük hücreye gitti, eşik önünde birkaç saniye durup düşündü. Bu düşünüş sırasında parmakları burnunun ucunu okşuyor ve sanki oradaki sızıyı silmeye çalışıyordu. Ardından kapıyı açtı, iki elini bir dizine perçinleyerek düşünen güzel kadını bir an süzdü. ''İrene'' dedi, ''söyle bana, niçin ihanet ettin?'' Kadın yerinden fırladı, kollarını göğsüne kavuşturdu. Gözlerine alevli buseler dizdi, ılık bir name püskürdü. ''Etmedim ve edemem, çünkü seni seviyorum.'' Cem başını salladı. ''Yalan ve ben ihanetin kadar yalanından da iğreniyorum. O halde beni öldürünüz. Benden iğrenen sevgilinin eliyle ölmek de benim için bir saadet olur.'' ''Zaten ölüme mahkumsun.'' Ama istiyorum ki vaktiyle beni yakan, çıldırtan şu güzellik gene benim elimle harap olmasın. Öl ama yıkılma, canın çıksın ama kalıbın bozulmasın. İrene bu sözlerden bir şey anlamadı. Cem'in sevdasından kuruntular içinde saçmaladığını sandı. Bir taraftan da umutlandı. Güzelliğinin yıkılmasına razı olamayan aşık, o güzelliğin yaşamasını istiyor demekti. Bu yüzden içine ferahlık geldi. Gözlerindeki buğseleri Cem'in yüzüne püskürterek çapkın çapkın mırıldandı. ''Ben seninim, ne yaparsan yap.'' Genç şehzade gene burnunun ucunu okşadı, titreyen bir sesle veda etti. ''Allah'a ısmarladık İrene, bir daha görüşemeyeceğiz. Seni sevdiğime pişman değilim, öldürdüğüme de pişman olmayacağım.'' Güzel kadını büyük bir hayret içinde bırakarak dışarı çıktı. Hiçbir deliği ya da penceresi olmayan hücrenin kapısını kapadı. Büyük bir kilidin anahtarını çevirdi, yukarı çıktı. Kendini bekleyen beylere ''Buyurun gidelim'' dedi. Filika'ya inerken Doğan Bey'e sordu. ''Dediğimi yaptın değil mi?'' ''Evet şehzadem. Allah günahımızı affetsin.'' Don Alvaro de Zonica top gürültüleri arasında ve merdivenin son basamağında şehzadeyi karşılayıp koluna girerken az kaldı düşecek, soyluların soylusu misafiri de suya düşürecekti. Çünkü 500-600 metre ileride bulunan ve kendi haline terk edilmiş küçük geminin batmak üzere bulunduğunu görüp şaşırmıştı. Büyük bir kabalığa yer vermemek için kendini topladı, durumu Cem'e de gösterdi. ''Bakınız Şehzade Hazretleri'' dedi, ''geminiz batıyor.'' Cem başını çevirmeye lüzum görmedi. Frank Süleyman Bey'in tercümanlığıyla cevap verdi. ''Biz umutların, emellerin, hayatların battığını görmeye alıştık. Varsın gemi de batsın. İçinde boğulan bir güneş de olsa bakmaya değmez. Şimdi gözümüz ileriye bakıyor, yarını görmeye çalışıyor.'' Don Alvaro Osmanlı Şehzadesini memnun etmek için her şeyi yaptı. Son derece nazik davrandı. Uygun an yakaladığında teselli etti, geleceğe dair umutlardan söz etti. Cem bu inceliklerden müteselli oluyordu. Ancak donanma demir alıp da engine doğru açılınca yüzüne derin bir sıkıntı geldi, gözleri nemlendi. Gruba yaklaşan güneşin veda ışıklarını göğüslerine işleyen sahildeki kayalar, Anadolu'nun o zarif kıyıları ona küsmüş ve yüzlerini ekşitmiş gibi içine ıstırap veriyordu. Bir aralık gözü kendi gemisinin battığı noktaya ilişti ve İrene'nin hayali karşısına dikildi. O günün sabahı bir deniz kızı gibi yüze yüze güverteye yükselen güzel vücut, gene o günün ikindi vaktinde murdar bir yaratık gibi deliklere kapatılmış, denizin derinliklerine hapsedilmişti. Cem güzelliğinden bir damla kaybetmeyerek ve engin bir kefene bürünerek ebediyete giden fettan kıza ait hatıralarını zihninden çıkarmak için kendini uzun uzun zorladı. Hayli azap çekti, için için kıvrandı. Yemeğe davet edildiğinde de o kıvranma devam edip gidiyordu. Deniz sakin, hava açıktı. Amiral gemisi salonunda kendisine çok mükellef bir sofra hazırlanmıştı. Cem alçak masanın önüne bağdaş kurdu, yemeye başladı. Hizmetkarlar bir hükümdara yaraşır muamele yapıyorlardı. Bilhassa sofrayı idare eden şövalye zerafet örneği gibi hareket ediyordu. Kral saraylarında olduğu gibi gelen yemeklerden ve sulardan önce kendi tadıyor, muhteşem misafirin zihnine zehirlenme şüphesi vermemeye çalışıyordu. Cem bu çok nazik ihtimamlardan hayrete düştü, çevirmene nedenini sordu. Bunun eskiden beri adet olduğu ve kral sofralarında zehirlenmek ihtimalinin önünü almak için böyle hareket edildiği söylendi. O zaman şehzade şu cevabı verdi. ''Ben böyle soylu ve namuslu şövalyeler arasında zehirleneceğimi hiç aklıma getirmem. İçimde böyle bir korku olsaydı, kurtuluşumu, selametimi onların eline bırakmazdım. Kısaca böyle şeylere lüzum yok. Ben burada kendimi bir şehzade değil, alelade bir insan görüyorum. Yüce gönüllerini bildiğim şövalyeler arasındaysa hiçbir şeyden korkmam.'' Şövalyeler Cem'in zarif biri olduğunu zaten işitmişlerdi. Bu sözlerini işitince kendisine bir kat daha hürmet etmeye başladılar. Gemide sıkılmaması için her şeyi yaptılar. 3 günlük yolu adeta neşeli bir gezinti gibi geçirttiler ve 29 Temmuz 1482'de Rodos önüne vardılar. Rodos adası Akdeniz'in en parlak incilerinden biridir. Tarihten önceki zamanlara ait hikayeleri, tarih devrini dolduran destanları vardır. Türk tarihiyle ilişkisi ise pek büyüktür. Ada Küçük Asya'nın güneybatısında 3-4 mil uzaktadır. Ateş perileri tarihten önceki devirlerde bu adanın sakinleriydiler. Girit'ten Rodos'a geldikleri söylenen bu perilere Grek mitolojisi yarı ilah payesi verdi ve ilk perinin kız kardeşiyle Poseidon'u birleştirerek bu sevişmeden Rodos'u doğurttu. Rodos da bir kızdı, Helios'la sevişti. Heliyatlar denilen 7 erkek çocuk meydana geldi. Rodos eski Yunan dilinde gül, Fenike lehçesinde yılan demektir. Bu iki zıt kavram adanın vaktiyle bol çiçek ve bol yılan yetiştirmesinden ileri gelmişti. 7 Heliyatlar meşhur bilici ve gemiciydiler. Adada şehirler kuran bunlardı. Homeros Rodos'u görmüş ve beğenmişti. Ada birçok savaş macerası geçirdikten sonra Antigonlardan birinin hücumuna uğradı. Parlak bir savunma yaptı. Meşhur Rodos heykeli bu savunmanın hatırasını ebrebileştirmek için yapıldı. Heykelin açılmış iki bacağı limanın ağzında büyük bir kapı gibi görünüyordu. Yüksekliği 85 metre ve ağırlığı 9000 kentaldi. Bu heykel yapıldıktan 56 yıl sonra depremle yıkıldı. Enkazı 900 deve yükü tuttu. Rodoslular bu felaketi 120 ayak yüksekliğinde büyük bir heykel yapmakla giderdiler. Memleketlerini ayrı ayrı birer şaheser sayılan yüzlerce heykelle süslediler. Medeniyette bu kadar ilerleyen Rodos, Anibal'i denizde yenecek kadar güçlü donanmaya da sahipti. Bununla birlikte Romalıların eline düşmekten kurtulamadı. Bizanslar döneminde ve 653'te Araplara geçti, sonra gene Bizanslara geçti. 1249'da Cenevizler tarafından işgal edildi. 1311'de Türk korsanlarınca tehdit edildiği bahanesiyle Saint-Jean şövalyeleri tarafından zapt edildi. 1480'de Fatih Sultan Mehmet Rodos'u kuşattı ama düşüremedi. Bu başarıyı 1522 yılının son ayı içinde Kanuni Sultan Süleyman kazandı. Rodos'a Türk bayrağı dikildi. Ada 1911'de yüz gösteren Trablusgarp Savaşı'ndan beri İtalyanların elindedir. Dipnot: Rodos 2. Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan'a bırakılmıştır. Yayıncı: Rodos'u tanımak bizim için milli bir zevktir. Rodos şehri adanın en kuzeyindeki burun üzerindedir. Denize doğru uzanan ve uçları bir yay gibi bükülerek birbirine yaklaşan iki dil şehrin büyük limanıdır. Bunun içinde vaktiyle bir set vardı. Sandallara mahsus havuzla gemilerin yanaştığı iskeleyi ayırırdı. İskele solunda kalan dil siperlerinin dışındaydı. Bütün uzunluğunca yel değirmenleriyle bezenmişti. Sonunda Melekler Kulesi denilen kule bulunuyordu. Öbür dilde gene değirmenlerle doluydu. Rüzgarın oynattığı ve şarkı söylettiği kanatları seyretmek ve dinlemek tatlı bir zevk oluyordu. Büyük limanı vücuda getiren o iki dilin dışında sahil yeni bir kıvrılışla kadırga denilen küçük limanı oluştururdu. Büyük limanın sonu da ve hemen deniz kenarında iki katlı kale duvarları yükselirdi. Türk valileri Kadırga Limanı'nın nihayetindeki mahallede yeni kale dışında otururlardı. Rodos şehri birçok kuleyle savunuluyordu. Bu kulelerin en büyüğüne Türkler Arap Kulesi, Rumlar ise Aya Nikola Kulesi derlerdi. Osmanlı Türkleri İspanyol Kulesi denilen kuleyi devirerek şehrin savunma kabiliyetini sıfıra indirmişlerdi. Mehterhane Türk savaş musikisi ilk tınılarını Aya Nikola Kulesi mazgallarında yükseltti. Rodos önünde Fatih'in kumandanı Mesih Paşa 9000 şehit vermişti. O kuşatmada yaralanan Türklerin sayısı da 15.000'i buluyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusu şehri almak için 60.000'e yakın kurban verdi. İtalyanlar bu kadar Türk kanı dökülerek alınmış olan adayı pek ucuz ele geçirdiler. İşte Cem bu adaya babasının 3 ay kuşatıp da alamadığı bu güzel Rodos'a gelmişti. Şehir şenlik içindeydi. Bütün halk iskeleye doğru donanmadan ayrıldı. Onun atla karaya çıkabilmesi için 18 ayak uzunluğunda ve 4 ayak genişliğinde bir köprü kurulmuştu. Köprü çok değerli kumaşlarla örtülüydü. Çektiri bu köprünün ucuna yanaştı. Şehzade hazır bulunan ata bindi, karaya yollandı. Öbür uçta bütün Rodos şövalyeleri parlak zırhlar içinde kendisini bekliyorlardı. Don Alvarzo her biri bir milleti temsil eden asilzade savaşçıları ayrı ayrı Cem'le tanıştırdı ve muhteşem kafile yürüdü. Tam şehrin kapısında tarikatın büyük üstadı De Abuson Cem'i karşıladı. bir hükümdar gibi selamladı, solunda yer aldı. Sokaklar halılarla, şallarla, çiçeklerle, mersin dallarıyla süslenmişti. Pencereler, balkonlar üst üste yığılan kadınların parlak kostümleriyle oynak birer buket halini almıştı. Taraçalar seyircilerin ağırlığı altında esniyor, sallanıyordu. Yortuya mahsus elbiselerini giymiş resmi hizmetçiler ve mızıkacılar önden yol açıyor, Fransız şarkıları söylüyorlardı. Silahlı birlikleri şövalyeler takip ediyor ve en geride Cem de Buisson geliyordu. Hieroso Lemiten denilen delikanlılar ipekli kostümleri içinde uygun hareketlerle onlara artçılık yapıyorlardı. Alay Aziz Etienne meydanına gelince büyük üstad de Buisson Türk usulü selam verir gibi sağ elini göğsüne koydu ve ardından o eli Cem'e uzattı. ''Şevket Meabdede, Fransız dili sarayına geliyoruz. Zat-ı şaneleri bu sarayı şereflendireceksiniz.'' Sözü edilen ve önüne de gelinen saray Rodos'un en muhteşem binasıydı. Cem alkışlar içinde oraya indirildi, adamları da yanına konuldu, yorgunluğunu çıkarmak için yalnız bırakıldı. Cem 3 günlük deniz yolculuğunun verdiği yorgunluğa rağmen o gece uyuyamadı. Yurt, aziz yurt şimdiden gözünde tütüyordu. Kırılan emeller birer hastalık tohumu gibi yüreğini eziyordu. Anası, çocukları, karıları bulutlu bir ufkun arkasından gözyaşı döke döke kendisini yanlarına çağırıyorlarmışçasına göz bebeklerinde yanık resimler dolaşıyordu. Bayezid, Oğuz, Dimitrios, Gedik Ahmet, Lala Yakup kafasının içinde alaylı, mazlum, hain, merhametli, zalim tavırlarıyla dans edip duruyorlardı. Hele İrene, denize gömülen İrene, bir dakika hayalinden silinmiyordu. Gecenin sessizliğinde sahili dalgalarıyla öperek ıslatan denizde sanki onun sesi yaşıyordu. Bu sevdalı maviliği baygın baygın seyreder gibi görünen yıldızlarda onun gözleri canlanıyordu. Bütün bunlar Cem'in uykusunu kaçırıyor, sinirlerini bozuyordu. Bir aralık uzandığı yerden kalktı, balkona çıktı, göğsünü havaya açtı, gözlerini göğe kaldırdı, şuursuz bir seyre daldı. Gök gülüyor, deniz gülüyor, Rodos uyuyordu. Büyük liman iki yanında uzanıp kıvrılan dillerle bir kucak içinde yaşayan havuza benziyordu. Kuleler, o çeşit çeşit kuleler, şehri korumak için daima ayakta duran taş nöbetçileri andırıyordu. Bunlar, bu duygusal görünüp de hareketsiz duran kuleler, Cem'in gözlerini kendi üzerlerinde tutan bir şey oldu. Şimdi göğe, denize, limana, evlere bakmıyordu, kulelerle ilgileniyordu. Daha 2 yıl önce burada bu kulelerin dibinde Türk askerleri naralar atıyor, palalar sallıyor, can verip can alıyordu. Kulelerin ağabeysi gibi uzakta boynunu yükselten Saint Etienne Dağı, kulelerin doğacısı gibi kubbesinden onlara bakan Filemeros Kilisesi Türklere boyun eğmişti. Aya Nikola Kulesi Türk kılıcı önünde yere kapanmıştı. Dipnot: Filaremos Kilisesi'nin bulunduğu tepe İtalyanların adaya girdikleri güne kadar Sümbüllü diye anılıyordu. Bu ad meşhur şairlerimizden Sümbülzade Vehbi Efendi'nin Rodos kadısı iken oraya temiz bir su getirip tepeyi mesire haline dönüştürmesinden sonra verilmişti. Yine bu Vehbi Efendi orada Kırım'ın Ruslara geçmesine neden olan meşhur Şahin Giray'ı idam ettirmişti. Cem bütün bunları biliyordu. Babasının emriyle yapılan kuşatmanın her safhasını içinde bulunmuş gibi zihnine nakşetmişti. Gene o münasebetle şehrin 4 tarafını enikonu tanıyordu. Nitekim şimdi de balkondan baktıkça kulelerin, kiliselerin, mahallelerin yerlerini ve adlarını tespit edebiliyordu. Bu biliş ve bu tanıyış onda derin bir ıstırap uyandırıyordu. Binlerce ve binlerce Türk'ün can verdiği bu yerlerde şimdi o muhterem bir misafir olarak bulunuyordu. O Türklere ölüm sunan eller kendi elini sıkıyor ve o Türklere kapalı tutulan kapılar kendi önünde açılıyordu. Acaba mezarları bulunmayan, kemikleri çukurlara doldurulan o şehitler şu hale ne diyorlardı? Ya babası? Cem Rodos bozgununun acısını çıkarmadan ölen, belki de bu acı yüzünden can veren babasını hatırlayınca büsbütün üzüldü. Rodos'a gelmekle, şövalyelerin elini sıkmakla onları Türkler ve babası aleyhine kazandıkları zaferden dolayı tebrik etmiş sayılacağı sanısıyla vicdan azabına kapıldı. Ağlaya ağlaya balkondan kaçtı, bir yastığa kapandı, uzun uzun inledi. ''Baba, aziz baba, beni affet, bir suçtur işledim, yüzüme tükürme, gençliğime bağışla.'' Eğer Cem Rodos'un 40 yıl sonra Türklerin eline düşeceğini ve bu zaferin kendisini mezarında yeni baştan yaralayacağını bilseydi mutlaka çıldırırdı. Ama insanların görüşleri Cem değil, dahi de olsalar geleceğin karanlıklarını delemez. Mukadderat dediğimiz daima gebe kaynağın neler doğuracağını keşfedemez. Cem de o günün çirkinliğine ağlıyordu. 40 yıl sonra oğlunun ve torununun gene bu sarayda boğulacağını bilseydi elbette aklını kaybederdi. Evladına mezar olacak bir yerde dolaşmak, padişahların ve padişah oğullarının bile kolay kolay tahammül edebilecekleri felaketlerden değildir. Dipnot, Cem'in Oğuz'dan küçük olan oğlu Murat, babasının felaket yıllarında ve ölümünden sonra Mısır'da kalmıştı. Adanın Kanuni Sultan Süleyman tarafından alındığı gün 42 yaşındaydı. Bir erkek çocuğuyla birlikte yakalanıp boğduruldu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 223.